Hayırlı günler değerli A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün de yine Kartal Hocam, Akın Hocam, Yahya Hocam ve ben Erdal Kadıoğlu. Önemli konuları hep beraber ele alacağız inşallah. Kur'an mucizelerinden bir tanesiyle başlayalım derseniz Akın Hocam. DNA yapısını inceleyeceğiz şimdi. Oldukça önemli bir konu. İnsanlık için ve hayvanlar için, hatta bütün dünya için çok önemli bir konu. Şöyle ki, DNA ve genetik tarihinin başlangıcıyla bağlantılı bu konumuz. DNA terimi canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesidir. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayeti işaret edilmektedir. Bu kısım çok önemli çünkü genetiğin başlama noktası 1865 yılı olarak geçerli. Ve bu da Kur'an-ı Kerim'de 18. sure olan Kehf suresinin 65. ayetinde belirtiliyor. Bu da gerçekten bir mucize. Evet, diğer slide lütfen. DNA harflerinin yer almış olduğu, yani dal, nun, elif, Kur'an'da nerelerde yan yana geldiğini incelendiğinde ise en fazla Kehf suretinin 65. ayetinde geçerliliği görülüyor. Bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmemektedir. Bu harflerin yer almış olduğu ayet numarası 18-65'tir. Genetik biliminin başlangıç tarihi de 1865'tir ve ayette 3 defa tekrarlanmaktadır. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da, yani Ra, Nun ve Elif 7 defa tekrarlanmaktadır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür ve oldukça büyük önem taşımaktadır. Aynen DNA gibi. Ve bunun da Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık ve net bir şekilde belli edilmesi gerçekten bize ne kadar mucizevi bir kitap olduğunu ve Müslümanlığa indirilen, hatta tüm dünyaya indirilen kitabın bizler için ne kadar değerli olduğunu tekrar göstermektedir, evet, inşallah.
Aynı zamanda her şeyin kaderde olduğunun da bir göstergesi. Değil mi? Daha biz yaratılmadan önce, dünya daha var olmadan önce bu genetik yasasının dünyanın hangi zaman diliminde, hangi yılda, kim tarafından bulunacağı belirli. Evet. O yıl geldiğinde o kişi Allah'ın ilhamıyla o yasaları tespit ediyor. Ve bunun da Kur'an'da bildirilmesi bizim açımızdan çok büyük bir mucize tabi.
Evet, 1400 yıl öncesinden 1865 yılına işaret edercesine 18. sure ve 65. ayette yer alması inanılmaz bir mucize gerçekten. Evet, ve Kartal Hocam da dediği gibi bize de bunu açıkça belli ediyor Kur'an-ı Kerim inşallah.
İsmini de Allah ben koydum diye belli ediyor ayette.
Evet.
Yani DNA ismini de ben koydum. Bulunacağı tarihi de ben belirledim. Hepsini Kur'an'da belirledim 1400 sene öncesinden ve bunlar zamanı gelince de aynı şekliyle olacak şeklinde Allah'ın bir yaratmasını görüyoruz inşallah. Mucizesini görüyoruz.
İnşallah.
Zaten insanın Allah'ın kendisine öğrettiğinin dışında herhangi bir bilgisi olması mümkün değil. Değil mi? Ayette meleklerin ifadesi var. Allah'ın dilediğinden başka bir bilgileri olmadığını, onun öğrettiğinden başka hiçbir bilgileri olmadığına dair. Aynı şekilde Allah'ın Hazreti Adem Aleyhisselam'a her şeyi isimleriyle öğrettiğini, haber verdiğine dair Kur'an'da yine bize bildiriliyor.
İnşallah.
Dolayısıyla insanın Allah'ın kendisine bildirdiği, öğrettiği dışında herhangi bir bilgisi zaten olamaz.
Evet, inşallah.
Şimdi Allah'ın yarattığı eşsiz mucizelerden bir tanesi de bizim mukaddes kitabımız, bizim haritamız olan Kur'an-ı Kerim'de geçen mucizelerden ikisinden birisi de gün kelimesinin 365 kere geçiyor ve ay kelimesinin 12 kere geçiyor olması inşallah. Bu bu insanda iman, insanın daha iman etmesine ve Kur'an-ı Kerim'de geçen mucizelerin insanın iman bütünlüğünde ne kadar belirleyici rol oynamasına ilgili bir slaytımız var inşallah. Hazırsa onu okuyalım. Kur'an'da dikkat çekici sayılar, ayların sayısının 12 olması inşallah. Ayette şöyle buyurmaktadır: şeytana Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki Allah katında ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğrusu olan hesap budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. İnşallah. Ayette İsna Aşera yani 12 ifadesinde gelinceye kadar olan hece adeti tam 12'dir. İsna Aşere 12 ifadesinden sonra ibare sonuna kadar olan noktalı harf adedi de 12'dir inşallah.
Maşallah. Maşallah çok ince detaylı Allah mucizeler yaratıyor Kur'an'da. Gerçekten neresine baksak bir mucizeyle karşılaşıyoruz. Normalde yani bir insanın yazdığı bir kitabın, diyorum normal bir insanın yazdığı bir kitabın içinde bu kadar detaylı bilgiler verilmesi, 1400 sene sonrasına dair bilgiler verilmesi mümkün değil. Yani peygamber sözü olduğu, yani Allah'ın vahyiyle peygamberin peygambere vahyi sonucunda yazılmış bir kitap olduğu çok belli. Yani bir insanın, normal bir insanın yazabileceği bir kitap değil kesinlikle. Yani düşünsene şimdi bir kitap yazıyorsunuz, 1400 sene sonra bulunacak buluşlar içerisinde yer alıyor. Yani bunu normal bir insan yazamaz belki. Evet. Yani peygamber olması gerekiyor mutlaka. Allah'ın vahyiyle yazılmış olması gerekiyor. Onun haricinde bir de mesela bir bütünlük var. O bütünlük içerisinde Allah bazı kıssalar anlatıyor, bazı işte olaylar anlatıyor. Olayların haricinde Allah emirlerini insanlara anlatıyor. İşte ibret alacağı işte sırlarını belirtiyor. Bu bütünlük içerisinde de bir bakıyoruz. İşte gün kelimesi kaç kere geçiyor dediğimizde 365 kere geçiyor. Yani hem bu bütünlük var hem içerisinde detaylı ayrı bir sanat daha var. Mesela ay kelimesine bakıyoruz tam olması gerektiği kadar geçiyor. İşte 19'la ilgili bir sistem var Kur'an'ın içerisinde. Nereye baksak 19 ve 19'un katlarını görüyoruz. Kur'an'daki işte harf olsun, sure numaraları olsun bunların hepsinde. Yani böyle iç içe geçmiş, kilitlenmiş bir kitap adeta Kur'an-ı Kerim. Yani böyle her şey var içerisinde. Bütün mucizeler var. Ve gün geçtikçe de zaten yenisi ekleniyor bu mucizelere. Yani hem bilimsel bilgiler bulunuyor, hem geçmiş dönemlere ait haber verilmiş bilgilere de ulaşılıyor. İşte gelecekle ilgili olacak olaylar da aynı zamanda Kur'an'da yer alıyor. Mesela aya çıkış tarihine Allah ayla ilgili sureye işte kıyamet yaklaştı, ay yarıldı buyuruyor mesela. Oradaki yarılma kelimesine bir bakıyoruz. İşte ayın eşelenmesi, kazılması ile ilgili bir kelime kullanılıyor. Gerçekten de İşte sure ve o suredeki numaralara baktığımız zaman işte 1969 yılını veriyor. Aya çıkma tarihini veriyor.
Hiç de şey evet. Darwinistlerin, materyalistlerin söylediği gibi işte eksiksiz bir kitap, eksik kitaptır. İşte efendim İslam dinini yani dinimizi kötülemeye çalışan insanların söylediği gibi işte her şeyin çözümü yoktur. Akın hocamın da söylediği gibi aksine eksiksiz bir kitaptır. Peygamber Efendimiz'in 14. yüzyılda söylediği bütün olayların harfiyen kesintisiz gerçekleştiği mucizevi bir kitaptır inşallah.
İnşallah. Evet. Allah Hicr suresinin 9. ayetinde şöyle buyuruyor. Kovmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz zikri, Kur'an'ı biz indirdik biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz şeklinde buyuruyor Allah. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de hiçbir şekilde değiştirilemez oluşu. Kur'an mucizeleri de bu değiştirilemez oluşunu ispatlayan çok önemli delildir. İnşallah. Çünkü en ufak bir değişiklik olmuş olsa, yani burada bahsettiğimiz matematiksel hesaplamalar, matematiksel mucizeler oluşmayabilir, oluşmazdı. Ama tabii ki Allah, koruyucusu Allah olduğu için hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da inşallah değiştirilemeyecektir, hak kitaptır.
İnşallah ve çok şükür ki bir an önce Akın Hocam da belli etmiş olduğu gibi bu kitabın, yani Kur'an-ı Kerim'in bir insan aklıyla yazılabilmesi mümkün değil. Çünkü bir insan her konuyla alakalı bir fikre sahip olamaz. Yani bir insanın belli sınırları vardır. Yani her konuyu bilemez ve gelecekle alakalı size net bilgiler veremez. Kur'an-ı Kerim'de net tarihler, net mucizeler vardır. Dolayısıyla da Darwinistlerin iddia etmiş olduğu gibi bunları herhangi bir insanın yazmış olabilmesi hiçbir mümkünatı yoktur. Hiçbir geçerliliği de yoktur.
Bu mucizelerin Kur'an-ı Kerim içerisinde böyle şifrelenmiş olması da yine Allah'ın bir hikmetle yarattığı bir olay. Bunlar çok açık şekilde de yazılı olabilirdi Kur'an-ı Kerim'de. Maşallah. Ama gerçekten iman edecek olanlar için bir
mantığımızı kullanmamız için aslında yapılan bir durum.
Yani bir hoşluk, bir güzellik olarak
maşallah.
İnsanlar bunları araştırıyor ve bu neticelere ulaşıyor. Ulaştıkça da Allah'a olan yakınlığımız, imanımız daha çok artıyor.
Ve biz diyoruz ki inşallah kardeşim de söylediği gibi samimi bir akla sahip olan her müminin baktığında Allah'ın sonsuz bir akla sahip olan Yüce Allah'ın bu mucizeleri yarattığına inanıyoruz. Yani evrimcilerin söylediği gibi işte tesadüfen oluşma ve de böyle saçma şeyler gibi değil inşallah.
İnşallah.
Daha bir tanesine örnek veriyorum o zaman. Hocamızın özellikle üzerinde durduğu bir konu protein konusu var. Yani protein konusu tek başına evrim teorisini yerle bir etmeye yetiyor. Şimdi evrimciler tabii kendilerine bir delil bulamadıkları için evrimle ilgili hiçbir delil bulamıyorlar. İlk proteine bakıyorlar, kendi kendine oluşmuyor. Deneyler yapıyorlar, zaten faciayla sonuçlanıyor. Proteinleri, amino asitleri oluşturacak düzenekler kuruyorlar. Amino asitleri oluşturmaya çalışıyorlar. Amino asitleri yalnız mesela soğuk tuzak diye oksijen olmayan bir yerin içerisinde ancak saklayabiliyorlar. İşte başka bir deney daha yapıyorlar. Bu sefer amino asitleri hazır koyup bağlanmasını bekliyorlar. İşte elektrik veriyorlar. Yine protein oluşmuyor. Rastgele bağlar oluşup ondan sonra hemen çözülüyor zaten o bağlar. Hiçbir şekilde protein oluşmuyor. Proteinleri bir araya koyuyorlar. Hiçbir şekilde hücre oluşmuyor. Hatta proteinleri kendileri yapmaya çalışıyorlar. Yine olmuyor. Proteinleri alıp hücre yapmaya çalışıyorlar. Yine olmuyor. Yani hiçbir şekilde kendileri de yapamıyorlar. Kendileri de yapamadıkları için zaten doğada kendi kendine oluşması mümkün değil. Yani çünkü akıl sahibi bir varlık yapamıyor. Tesadüf dediğimiz akıl sahibi olmayan bir varlık nasıl yapsın? Zaten çok saçma oldu belli. Bir mesela bir canlıya bakıyorlar, başka bir türe dönüşmesi mümkün değil. Yani DNA kesinlikle diyor, benim üzerimde bir değişiklik yapamazsın diyor. Yani izin vermiyorum diyor. Yani sen akıllı bir varlık olarak, insan olarak ben de bir değişiklik yapmaya çalış. Bak en ufak yaptığın değişiklikte nasıl o canlının yapısı bozuluyor diyor DNA'ya baktığımız zaman. Dolayısıyla bir türün başka bir türe dönüşmesi de mümkün değil. Bazı insanlar şey zannedebiliyorlar. İşte mesela köpek cinsleri oluyor değil mi? Farklı farklı evet. Köpek cinsleri oluyor. Allah öyle bir mekanizma yaratmış ki varyasyon diye. Gerçekten öyle bir mekanizma var. Bir bilimsel bir gerçek. DNA'nın içerisindeki çeşitlenmeyle aynı türdeki ve fakat farklı cinsteki canlıların birleşmesi sonucunda farklı cinsler oluşabiliyor. Fakat gen eşiği, bilim adamlarının gen eşiği dediği ve bu gen havuzundaki çeşitlenmenin bir sınırı var. Yani bir köpek türü hiçbir zaman başka bir türe dönüşemiyor. Bir köpek bir kaplan olamıyor. Veyahut da bir kedi işte bir başka bir türedeki canlıya dönüşemiyor. Bir fil atıyorum başka bir türe kesinlikle dönüşemiyor. Kuşlar mesela, kuşlar gidip işte sürüngenler kuşa dönüşemiyor kesinlikle. Çünkü hepsinin bilgisi kendi gen havuzunda belli. Mesela sürüngende pul bilgisi var değil mi? Saçında. Tabii. Veyahut da bir balıkta baktığımız zaman işte pul bilgisi var. Ama bu hiçbir zaman mesela bir köpeğin DNA'sında bir pul bilgisi olmaz kesinlikle. Yani isterse milyonlarca sene, milyarlarca sene hayatını sürdürsün, işte çiftleşsin, farklı cinslerle birleşsin. Hiçbir şekilde yeni bir şey bilgi ortaya çıkmıyor. Şimdi evrimciler tabii baktılar yani. Baktılar kesinlikle evrim yok. Yani canlılara bakıyorlar, yeryüzünde bir anda yaratılmışlar. Ondan sonra yavaş gelişmelerle değil, bir anda yaratılıp sonra sayıları azalmış. Her şey evrimli olmadığını gösterdiği için şu anda tek bir iddiaları kaldı.
Uzaydan
ona da, ya işte uzaylıları da tabii canlıların oluşumuyla ilgili ortaya atmaya kalkıyorlar da evrime delil olarak şunu göstermeye çalışıyorlar. Kesinlikle kardeşlerimiz yanılmasın o konuyla ilgili. Bu yeni bir taktik sadece. Ve çok komik bir taktik. Yani evrimi bilen birisi için, çok az bilen birisi için de çok komik bir taktik. Diyorlar ki işte mesela işte insanın omurlarının bir bölümünün köşesinin kenarıyla ondan sonra bir sürüngen türünün işte omurlarının köşesinin diğer başka bir tarafının işte kenarının ucu birbirini biraz andırıyor diyor mesela. E demek ki bu evrimle olmuş diyor yani demek ki biz o canlıdan gelmişiz diyor. Şimdi o kadar komik bir iddia ki yani bunun sonu da yok ayrıca yani. Siz mesela karıncaya bakarsınız dersiniz ki karıncanın da iki gözü var benim de iki gözüm var demek ki birbirimizden evrimleşmişiz. İşte yok. Orangutanla protein yapımız benziyor. Demek ki orangutandan gelmişiz dersiniz bu mantıkla. Ondan sonra işte bilmem bir canlıda mesela kırmızı kan var, kırmızı kan hücreleri var. Bizde de kırmızı kan hücreleri var. Bunun sonu
ya
yok.
Parçaları ayrı olan bir aracın bir atölyede düşünüp de ondan evet araba olur diyen bir adamın ağzından çıkan ne kadar gerçekçi olabilir ki değil mi?
Tabii ki yani normal o mantıkla yola çıkacak olursa
olur
zaten.
Olur dedi yani.
Her şey olur yani. Normal masalsız artık masal moduna geçtiğimiz zaman Superman var mesela uçuyor. Uçtuğunu da söyleyebiliriz. İşte kimisi var başka bir şeyler yapıyor. Yani böyle işte kurbağa prense dönüşüyor mesela. Yani öyle masal moduna girdiğimiz zaman her şey olur. Ona bir şey demiyoruz ama biz bilimden bahsediyorsak olmuyor. Ve de şimdi dediğimiz gibi bunun üzerinde kardeşlerimiz dursunlar. Benzerlik evrime delil oluşturmaz. Yani hem fiziksel benzerlik hem protein yapısı olsun, işte organ yapısı olsun, omurilik yapısı olsun, işte sistem benzerlikleri olsun, bunlar hiçbir şekilde evrime delil oluşturmaz. Çünkü bunların DNA'daki kodlanma şekilleri birbirlerinden tamamen farklı. Yani DNA'daki kodlanma şekillerinin böyle bir iki harf farklı olması gerekiyor ki, ve de mutasyonla bu değişikliğin oluyor olması gerekiyor ki biz diyelim o zaman hani bunlar birbirlerinden bu şekilde evrimleşmiş ve işte Allah demek ki bu şekilde yaratmışlardık zaten o zaman. Kendi kendine yine olmayacağı belli. Ama bu benzerliği evrime delil olarak göstermeleri sadece şeydir. Mesela işte geçen Habertürk programında da birisi çıktı. İşte insanın DNA'sının 23. kromozomunun işte bilmem kaçıncı parçasıyla bir orangutanın kromozomunun 17. parçasına baktığımız zaman aynı. Olur zaten aynı, niye aynı olmasın? Yani hepimizi Allah yaratmış.
Tabii.
Bütün canlıları Allah yaratmış. Zaten öyle olması gerekiyor yani. Mutlaka benzerlik olacaktır. Mühim olan şunu açıklamaları gerekiyor. Bu canlar sıfırdan nasıl oluşmuşlar? Artı senin bu bahsettiğin dönüşüm hangi mutasyon mekanizmasıyla oluşmuş? Mutasyonu zaten bakıyoruz. Evrimciler hep böyle var olan mükemmel mekanizmalar üzerinden konuşurlar. Ona dikkat edin. Sıfırdan nasıl oluşmuş bu canlı hiç bahsetmezler. Hep mükemmel bir canlı vardır. Onun üzerinden konuşurlar. Nasıl mutasyonlar karar vermiş buna? İşte DNA oluşturalım biz. DNA gibi bir kodlama sistemi oluşturalım. Bu DNA altın oranlı bir şekle sahip olsun. Ondan sonra onun bütün bilgilerini biz yükleyelim o canlıya. Ama bir milyonlarca senede olsun. Milyonlarca sene nasıl yaşayacak canlı belli değil. En ufak bir harf çıkartıyorsunuz canlı ölüyor zaten. 3.2 milyar harf var. Bir tanesini çıkartıyorsunuz canlı ölüyor. Yani öyle hassas noktalar var ki onlara müdahale ettiğin zaman canlının yaşama süresi 1-2 dakika, 3 dakika.
Yer değiştirdiğinde de yıllarca süre gelen bir parmaksız oluşma dönemi var.
Evet, doğru. Yani hocam dediği gibi mesela tek bir harf değişikliği oluyor. Parmakların bu kısımdan sonrası uzamıyor ve bütün neslinde bu şekilde devam ediyor. Yani dolayısıyla evrim mümkün değil ve bu benzerlik konusunda kardeşlerimiz kalmasın kesinlikle. Ben proteinle ilgili birkaç bilgi vereceğim şimdi. Şimdi proteinlere bakıyoruz tabii, muhteşem şeyleri gerçekleştiriyorlar Allah'ın dilemesiyle. Eğer bu proteinlerin görevi bize verilseydi nasıl bir durumda kalacaktık? Bakın izleyelim. Solda protein görüyoruz. Milimetrenin milyonda biri boyutunda düşünürsek bir insana vereceğiz şimdi bu proteinin görevlerini. Bakın neler yüklenecek bu insan. Bu da protein bulunduğu hücre. Bir şehir kadar da büyüttüğümüzü düşünelim hücreyi. 100 trilyon hücre olduğunu göz önünde bulundurursak, vücudumuzda 100 trilyon tane hücre var. Protein hakim olan 100 trilyon şehri kaplıyor. Her yer proteinle dolu. Şimdi tabii böyle bir durumda düşünmemiz gerekiyor. Bu proteinin yaptıklarını, sorumluluğu bize verilmiş olsa böylesine bir geniş alan üzerinde hakimiyetimiz nasıl olurdu? Yani 100 trilyon hücrenin 100 trilyon şehrin kontrol edilmesi gerekiyor. Ve şimdi her bir şehre tabii giriş çıkışların kontrol edilmesi gerekiyor aynı zamanda. Şimdi normalde çünkü proteinler bu görevi yapıyorlar. Düşünsenize bir insana veriyorsunuz, şehirdeki bütün girişleri kontrol etmesi gerekiyor. Haberleşme ağını kusursuzca sağlaması gerekiyor. İhtiyaçları tespit etmesi gerekiyor ve anında karşılaması gerekiyor. Bunu tek bir insan yapacak, düşünün. En ufak saldırıda tespit edip, yer tespit edip hiç vakit kaybetmeden de oraya gitmesi ve müdahalede bulunması gerekiyor o kişinin. Yani dolayısıyla hani imkansız diye tabir edebileceğimiz bir şey. Çünkü bunu hani bir insanın yapması zaten mümkün değil yani inşallah.
Ya bir insanın yapması mümkün değil, bir bilgisayarın yapması mümkün değil. Yani şu anda mesela bilgisayarlar çok karmaşık işlemleri bir arada gerçekleştirebiliyorlar. Ama şu an az önce bahsettiğimiz bu proteinin yaptığı işlemleri bir bilgisayara dahi kodlamak mümkün değil yani. 100 trilyon hücrenin, 100 trilyon şehir kapısının her birinin denetlenmesi, her birinin ihtiyacının karşılanması mümkün değil. Bu tesadüf iddiaları çok hakikaten mantıksız. Bunu güzel şekilde anlatan bir kısa filmimiz var. İsterseniz ona bakalım.
Sabah kalktığınız andan itibaren karşılaştığınız şeyleri şöyle bir düşünün. Her sabah kalkınca kendinize baktığınız ayna. Arabanızın kapısını açmak için kullandığınız anahtar. Yoldaki trafik ışıkları, tabelalar, arabalar. Her birinin çevrenizde bulunmasının özel bir sebebi, belli bir amacı vardır. Kuşkusuz tüm bunlar pek çok kişi tarafından üzerinde düşünülerek, emek ve vakit harcanarak, belli amaçlar için tasarlanarak karşınıza gelmiştir. Bu konuda hiçbir şüpheniz yoktur. Ve hiç kimse bunların sabah kalktığınızda tam olmaları gereken yerde tesadüf eseri karşınıza çıktığını da iddia edemez. Çünkü bunların her biri sahip oldukları pek çok karmaşık detayla birlikte bilinçli birer tasarımın örneğidir. Peki ya yolda yürürken gördüğünüz insanlar, yanından geçtiğiniz ağaçlar, önünüze çıkan köpek, mis kokulu çiçekler, yukarı baktığınızda gördüğünüz gökyüzü. Sizce onların varlığının sebebi tesadüfler olabilir mi? Hiçbir ön yargıya kapılmadan, aklı ve vicdanıyla düşünen her insan, tüm canlıların ve insanların tesadüflerin eseri olmasının mümkün olamayacağını hemen fark eder. Bütün varlıkları yaratanın üstün bir akıl, sonsuz bir ilim ve güç sahibi olan Allah olduğunu anlar. Ancak her devirde bu kadar açık bir gerçeği göremeyen, daha doğrusu gördüğü halde görmezlikten gelen insanlar var olmuştur. Bu kişiler kimi zaman karşımıza uzun yıllar eğitim görmüş profesörler, araştırmacılar, paleontologlar olarak çıkarlar. Ağaçların, kuşların, bulutların, evlerin, arabaların, insanların ve canlı cansız her şeyin, kısacası içinde yaşadığımız evrenin kör tesadüflerin eseri olduğunu iddia ederler. Tarih boyunca insanlar nasıl elleriyle yonttukları heykelleri, totemleri ilah olarak kabul etmiş, taştan topraktan heykellerin yaratıcı olabileceğine inanacak kadar şuurlarını yitirmişlerse, günümüzde de tesadüfleri ilah edinen bu kişiler onlarla aynı konumdadırlar. Allah bu insanlardan Kur'an'da şöyle söz eder. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. O'nun dışında hiçbir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.
Şimdi hakikaten de tesadüf iddiası çok saçma ve bunu dillendiren kişilerin kendini akıllı olarak addeden kişiler olması daha da aslında enteresan. Yani işte gidiyorsunuz bir profesörle konuşuyorsunuz, evli bir profesör, gerçekten tesadüfen olduğunu söylüyor. Fakat içinde buna inanmaması gerekir. Yani inanmıyordur büyük ihtimalle çünkü yani sorduğunuz zaman ya bu çiçek tesadüfen olmuş olabilir mi? Bu hayvan, bu bitkiler, değil mi? Bu gökyüzü, güneş. Yani hangi birini açıklasın, hangi birini tesadüfle ortaya koysun?
Hiçbirini açıklayamaz tabii ki Kartal Hocam. Aynı zamanda izletmiş olduğumuz video da gayet güzel bir videoydu. Bu içinde bulunmuş olduğumuz kurgunun, yaşadığımız dünyanın tamamıyla Allah'ın bir eseri olduğunu, Allah'ın bir sanatı olduğunu bir kez daha bu da videodan da gördük. Onlar da bunun farkında. Çünkü 1800'lü yıllardan beri, yani Darwin'in doğuşundan beri 200 küsür yıldır evrimin olduğunu inandırmaya çalışan bir topluluk var karşımızda. Çeşitli ortaya atmış oldukları hipotezlerle. Ama sonuç ne? Sonuç nedir? 200 yıldır bir tane ara fosil var mı? Yok. 200 yıldır tek bir kanıt var mı? Yok. Üstelik milyonlarca deney yaptıkları halde. Onlar da bunun bilincinde, yani onlar da parçaları yan yana koyduğunda bir araba olmayacağını biliyorlar. Ama temelde yatan nedir? Evet. Tanrı tanımazlık. Ateizm. Yani bundan dolayı işi buralara getirmeye çalışıyorlar. Bu da evrimin burada sadece bir araç olarak kullanıldığını, asıl amacın ateizm olduğunu evet. Bir kez daha gösteriyor zaten bize.
Yani biz bir evrimci kendini akıllı olarak, akıllı olduğunu iddia edemez. Çünkü akıl yalnızca imanla gelen bir özelliktir. Bir insan zeki olabilir, pek çok konu hakkında bilgi sahibi olabilir, olayları güzel analiz edebilir. Fakat akıl sahibi olmak, Kur'an'da da belirtildiği şekilde yalnızca imanla mümkün olur. Çünkü Allah akıl etmeyen bir topluluk olduğundan bahsediyor. Allah'a inanmayanların. Müminlerin ise düşünen, akleden bir topluluk olduğundan bahsediyor. Demek ki mümin olan, Allah'a iman eden kişi imanıyla beraber bir akla kavuşuyor. Allah'ın kendisine nasip ettiği bir akla sahip oluyor. Ve bu akılla olayları doğru değerlendirme, doğru yaklaşımlarda bulunma imkanı elde ediyor inşallah.
Ki zaten Allah'ın kudretini anlayabilmek için elinden geldiğinden fazlası kadar çalışır. Ve en iyi şekilde Allah'ın verdiği aklı kullanmaya çalışır. Ki bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum inşallah. Secde suresinin 4. ve 5. ayetinde şeytanı Allah'a sanırım. Allah gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Sizin onun dışında bir yaratıcınız ve şefaatçimiz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Gökten yere her işi o evrip düzene koyar inşallah. Yani bu az önceki video için kendine farklı desenlerde şekiller yapıp, işte putlar yapıp ona inananlara okunacak en güzel ayettir inşallah.
İnşallah. Tabii evrimciler canım senin dediğin gibi yani kendileri de gerçekten inanmıyorlar. Çünkü mesela Darwin'in iddia ettiği evrim teorisi zaten yani çok kısa bir süre sonra zaten bitti. Yani sonra neo-darwinist denen bir akım çıktı. Darwinizmin, biten Darwinizmi böyle ayakta tutmak için bilime rağmen yalanlarla desteklemeye çalışan iddialar ortaya attılar. Mesela çünkü biz soruyoruz evrimcilere, işte mesela Ender Evcioğlu'na soruyorlar, işte evrimin nedir delili denildiğinde Darwin zamanında bile on binlerce delili vardı diyor evrimin. Yani bunu dünya üzerinde söyleyen evrimci bildiğim kadarıyla yok. Evet. Bir tek Ender Evcioğlu olabilir onu söyleyen. Mesela Darwin'in kendi söylediği sözleri var. Mesela ara geçiş formu var mı diyoruz Darwin'e. Darwin kim? Evrim teorisini ortaya atan kişi değil mi?
Tabii bu akımın ilk savuncusu.
Tabii ki. Yani ondan önce de ilkel bir şekilde ortaya atılmış ama Darwinizm dediğimiz mantığı Darwin öne sürüyor. Biz soruyoruz ara geçiş formu var mı diyoruz Darwin. Eğer gerçekten diyor türler öbür türlerden yavaş yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Bakın doğa neden karmaşa halinde değil diyor. Çünkü evrim olsa karmaşa halinde olurdu. Celal Şengör diyor ya evren keşmekeş diyor. Darwin evren için keşmekeş demiyor. Şu anki bilim adamları da evren keşmekeş demiyor. Tüm evren insan yaşamına hizmet ediyor diyor şu anki bilim adamları. Darwinist ve materyalist olmalarına rağmen.
Zaten en son Darwinci bir bilim adamı açıklama yaptı. Darwin'in hüküm sürdüğü bir dünya istemediğini beyan etti açıkça. Yani Darwin'in hüküm sürdüğü bir dünyanın ne kadar karmaşık bir halde olabileceğini kendisi de söyledi inşallah.
Zaten olduğunda gördük geçtiğimiz yüzyılda ne kadar iki dünya savaşına neden oldu Darwinist kafa. Ama şimdi o Darwinist kafadan kurtuluyoruz inşallah hocamızın vesilesiyle tüm dünya çapında. Evet, Darwin devam ediyor. Sayısız ara geçiş formu olmalı diyor. Şimdi sayısız ara geçiş formu olsa Darwin sayısız ara geçiş formu var derdi kitabında. Ama öyle demiyor. Sayısız ara geçiş formu olmalı diyor. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanını gömülü olarak bulamıyoruz diyor. Yani Darwin net bir şekilde evrimin olmadığını anlatıyor. Arayış formu yoksa evrim yoktur çünkü.
Esasında Darwin'in şaşırdığı şey de ben bir şey ortaya attım ama insanların bu kadar inandığına şaşırmış. Yani bir evet, şey söylemiş, olabilir. Ağzından bir şey çıkmış fakat evet. Bunun yalan olduğunu Charles Darwin biliyor. Fakat hani insanların neden bu kadar çok inandığına, sahiplendiğini kendi öncüsü bile şaşırmış yani.
Bununla ilgili Fethullah'ın söylediği bir söz var, onu söyleyeyim hemen Kartal Hocam. Şöyle diyor, evrimci, Cambridge Üniversitesi İngiliz matematikçi ve astronom, aynı zamanda materyalist evrimci bir kişi bu. Şöyle söylüyor, aslında yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki, yani Allah'ın yarattığı çok açık diyor aslında. İnsan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. Bunun nedeni bilimsel değil, psikolojiktir demiş. Yani senin dediğin gibi Yahya Hocam, Darwin işte insanların neden böyle inandığına şaşırması ya psikolojik. O kadar telkin veriliyor mesela insanlara. Gece gündüz biraz önce videoda da gördük. İnsanın son kayıp halkası bulundu. Son kayıp halkası bulundu. Bu ilk kayıp halkası nerede? Biz onu merak ediyoruz.
Onu daha henüz hiç kimse bulamadı mı?
İkincisi.
İlk yok, direkt sona geçiyoruz.
Maşallah nasıl olursa yani direkt son halka bulunuyor yani. İlk seriler yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yok. Son halkayı bulduk diyorlar. Bir bakıyoruz maymun çıkıyor o da. Yani bir halka olduğu falan yok. Yani Allah'ın izniyle ya insan kafatası buluyorlar ya maymun kafatası buluyorlar. İlle de ara canlı olması için ısrar ediyorlar. Sonra bir bakıyorlar maymunmuş diyorlar. Evet de insanmış.
Ve dediğin gibi bulamadıkları zaman da bu sefer kendileri yapıyorlar yani. Bulamamaları da bir şey değiştirmiyor. Evet. Bu sefer hani eskiden puzzle'lar vardı böyle evlerde olurdu. Onlar gibi yapıştırıyorlar. Bilmem
tabii zaten
yapıyorlar.
Tamamıyla şekillendirmeye yönelik. Esasında bunu yıllardır çok ünlü olan müzeleri, üniversiteleri de alet edip orada resmen bunu sergiliyorlar. Yani biz her zaman söylüyoruz British Museum'da 44 seneye aşkın bir süre insan kafatasıyla maymun çenesini birleştirip şekillendirip insanın atası budur diye sergilediklerini. Evet. Sonra aksine bilim adamı, Amerikalı bir bilim adamının gidip yüzündeki belli çizgilere dikkat edip yaptığı araştırma sonucunda bunun insan atasıyla falan pek bir alakası olmadığını, yıllar önce bulunan bir insan kafatasıyla evet, maymun çenesini evet, birleştirip sunduğunu görüyoruz.
Soldaki insan kafatasını alıyorlar. Böyle şey gibi, yemek yapar gibi. Biraz kafatası, biraz
ve
çene.
Hocam, Amerikalı bilim adamının söylediği çok güzel bir şey de vardı. Bilim adamı demiş ki, yani bunu nasıl 44 sene burada sergilediklerini anlamıyorum. Çünkü yüzün, yani yapılan şekillerde ne bir insan ne de maymuna ait böyle çizgilerin olması da imkan yok yani. Bunu ilk bakışında zaten anlamış. Evet. İlk bakışında.
Törpüyle düzeltiyor tabii o çeneye oturması için. Çünkü orangutan çenesi insan kafatasıyla oturmuyor. Törpüyle normal dediğin gibi yani, bu törp izleri hala duruyor diyor yani. Bunu nasıl törp izlerini görmemişler mi diyor. Bir de potasyum dikromat diye bir kimyasal var. Onunla da eski görünümü veriyorlar. Bakın şurada.
Eskitme haline getiriyorlar.
Potasyum dikromat evet. Normal kimya firmalarından temin edebileceğiniz bir kimyasaldır ve eski görünümü veriyorlar. Ondan sonra diyorlar işte bu kazılar sonucunda bulduk diyorlar bunu. Sonra da bir bakıyoruz insan kafatası, orangutan çenesi birleştirip şu şekilde bir ara form kendileri imal ediyorlar. Ama tabii sahtekarlık olduğu anlaşılıyor.
Tabii bütün ara formları kendi sözleri tabii bu. Bütün ara formları depoda sakladıklarını iddia edip de bunu birleştirip müzede sergilemeleri de çok garip değil mi hocam?
Evet, enteresan tabii. Ara form tabii ara form yani, diye bir şey olmadığı belli.
Yok.
İnşallah. Ve şey, evrimcilerin şöyle de bir mantık şeyleri var. Yani insanları etkilemek için. Sürekli laf değiştiriyorlar. Mesela ara formla ilgili sahtekarlık yapacakları zaman, bakın net bir şekilde söylüyorum çünkü sahtekarlık yapmışlar. Bu bir sahtekarlık. Bunun haricinde Titanic Rosea var mesela. O daha da acayip. Yani normal timsak kafatası alıyorlar. Diyorlar orada ne var? Ver diyor, balık fosili var diyor. Balığı da hemen arkasına koyuyor balık fosilini. Arkası boş kaldı diyor. Tire'de çizimci bir arkadaş var mı diyor. Çizimci arkadaş çağırıyor. Burayı da sen tamamla diyor. Çizimle de kuyruğunu tamamlıyorlar. Böyle timsak kafatası, ondan sonra balık gövdesi, insan çizimi. Alın size diyorlar ara geçiş formu.
Bayağı üretici konumundalar yani.
Tabii canım bayağı normal fosil. Yani ara fosil üretiyorlar. Kendileri üretiyorlar olmadığı için. Bu sahtekarlık yaparken şöyle bir şey yapıyorlar. İki canlıdan ayrı yapıları alıp birleştiriyorlar. Mesela biraz önce gördük. İnsan kafatası alıp orangutan çenesi birleştiriyorlar. Biraz önce dediğimiz örnekte timsah kafasıyla balık gövdesini birleştiriyorlar. Hep ara formları böyle iki canlının birleşimi olarak üretiyorlar. Tabii böyle canlılar olması gerekiyor normalde gerçekten devrim olması için.
O mantığa göre gerekiyor.
O mantığa
tabii.
göre gerekiyor. Ama olmadığı için de ve hocamız da özellikle yaratılış atlasını çıkardığı zaman ve tüm dünyaya bu yayıldıktan sonra baktılar tabii ara geç formu diye bir şey yok. Bütün canlılar ilk nasıl yaratıldıysa şu anki halleriyle aynı. Duruyor hiçbir evrim diye bir olay olmadığını görünce bu sefer de şey demeye başladılar. İşte ara fosiller öyle iki canlının birleşimi canlılar olmaz. İşte yarı sürüngen, yarı kuş öyle ara geçiş formu mu olur? Ondan sonra siz onları arıyorsanız gidin işte mitolojiye bakın. Mitolojidedir öyle yarı at, yarı insan. O tarz böyle sanki bir de esprili dalgalı bir dalga geçer gibi bir üslupla. Hani biz öyle bir şey hiçbir zaman söylemedik ki nereden çıkardınız der gibi böyle yani karşı tarafı hani böyle neyse yani değişik bir duruma koymaya çalışır bir üslupla. Ya biz bilmiyor muyuz sizin senelerdir yaptığınız sahtekarlıkları? Yani ara geçiş formu tanımlarını, çizimlerini bilmiyor muyuz senelerdir? Aynı şeyi yapıyorsunuz. İki canlıyla ilgili özellikleri birleştirerek yapıyorsunuz. Çizimlerinizde, sahtekarlıklarınızda. Şimdi olmadığı ortaya çıkınca yok diyor. Ben de ara geçiş formuyum diyor. O gün Habertürk'te gördük. Ben, yani o kadar sıkışmışlar ki artık adam kendini ara geçiş formu ilan etti. Yani ben dedi... Çocuğum dedi, babam var dedi, ben ara geçiş formuyum dedi. Yani ben niye kusurlu olayım dedi.
Çok ilginç gerçekten.
Bir şey bulamıyoruz da.
Ve çok da tehlikeli şöyle ki, 44 yıl böyle bir yanlışı, böyle bir yalanı siz bir müzede milyonlarca insana gösteriyorsunuz. Buna izin veriyorsunuz. O müzeyi ziyaret eden okullar oluyor, ufak yaşta çocuklar oluyor. Şimdi düşünün 6-7 yaşlarında siz o müzeyi ziyaret etseniz, siz gerçekten böyle bir şeyin varlığına inanırsınız. Ve bu sizinle süre gelen bir durumda, yaşınız 30 da olsa, 40 da olsa siz evrimin varlığına inanırsınız. Bu müzeyi ziyaret etmiş olsa idiniz. Yani bunun ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu evet. buradan da anlayabiliyoruz. Yani şimdi o çocuğun psikolojisiyle o çocuk sürekli hayatın sonuna kadar evrimin var olduğunu ve o gördüğü adeta üretilmiş onlar çünkü fosilleri gerçek zannedip evrimin olabilirliğine inanacak. Ne kadar tehlikeli bir şeyi insanların beynine empoze hatta dikte edilmeye çalışıyor.
Tabii söylüyoruz zaten dünyanın en önemli müzelerinden birisi yani. Ben mesela İngiltere'den gelen bir adamla sohbetim oldu böyle. Yani tembelliği o kadar alıştırıyor ki süre gelen bir fikir ortaya atıp Darwinizm diye insanlar kendi rengini bir şekilde belli edemiyor tabii. İmanını güçsüzleştiriyor tabii insanların. Yani adamın söylediği şey şu oldu. Tabii dünyanın dörtte üçüsü olduğuna göre insanlar da sudan geliyor. Balıktan insana dönüşüyor. Benim de ona cevabım şu oldu. Tek bir proteinin tek başına oluştuğunu sordum, oluşabildiğini sordum. Evet oluşabiliyor dedi yani. Bu kadar şey olmuşlar, bu kadar böyle pasif durumdalar. Çünkü benlik duygusunun ön planda olduğu şeyler hakim. Yani beni ilgilendirmez ne oluyorsa olsun, olan olur. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın felsefesi o kadar kanlarını işlemiş ki yani tamam orada ne oluyorsa olsun. Aslında bu o kadar önemli bir şey ki kardeşimizin de söylediği gibi yani oraya bir sürü insan ziyarete geliyor. Sen böyle bir gerçi iddia ettikleri şeyin yalan üzerine olduğunu biliyoruz ama değil mi Akın hocam?
Evet.
Ama hani bunu ufak çocuklara empoze etmek çok inanılmaz yanlış. Tabii.
Bir de onu anlatırken onu gösterirken asıl gerçek olan yaratılışla ilgili de bilgi vermiyorsunuz. Değil mi? Yani o yaşta çocuğun ya da işte daha
amaç
büyük yaşta. Evet.
Amaç zaten o. Yani direkt
o
olarak
kısmı
amaç
tamamen
o.
Kapatıp tabii. Zihnine tamamen sahtekarlığı, yanlış olan fikri sokuyorsunuz ve onu o şekilde yetiştiriyorsunuz.
Ve oraya gelen bütün insanlar o konuyla alakalı bir fikir yürütemez hale geliyor. Yani var, biz bunu böyle kabul ettik diye düşünmeye başlıyorlar belli bir zaman sonra. Yani evet. amaç bu zaten.
Tabii.
Yani o yaratılmayı tam anlamıyla üzerini kapatabilmek, o yaratılmayı hiçe saymak.
Evet. Bir de bunu işte sadece müzeyle değil... İşte televizyonla tabii, destekliyor, tabii, dergiyle tabii. destekliyor.
Görsel, basın, medya hepsini kullanabiliyorlar.
Evet, oradaki üniversitelerin zaten üniversitelerde ders olarak okutulan bir kavram olarak devam ettiriyor. Tabii. Yani orada üniversitede resmen bu ders veriliyor.
Mesela Yaratılış Atlası Avrupa'ya ulaştıktan sonra Avrupa'da yasaklamaya, toplatmaya çalıştılar. Ya işte bu tam konuştuğumuz zihniyeti tarif eden canlı örneği. Tamamen o doğru anlatımın önünü kesip mevcut sisteme devam ettirme çabaları. Ama işte artık iyice cılızladı tabii bu çabalar. Mesela eskiden sözde bilimsel dergiler vardı. Sürekli evrimi kapak yapan, evet. evrimle ilgili iddialar ortaya atan filan. O dergiler bir ekşer kapandı. Şimdi hiç Esamesi okumuyor yani. Etrafta öyle dergi bulamazsınız.
Yaratılış Atlası'nı Fransa'da açıklama yapıyor. Evet diyor, Harun Yahya'nın yazdığı bu kitap doğrudur diyor. Ama böyle telaşlı bir ses tonuyla, sakinliğin dışında evet diyor, doğru diyor ama diyor biz diyor yayınlayamayız, kusura bakma yani bunu diyor kaldırmamız lazım. Neden kaldırması lazım onu da çok iyi biliyor. Çünkü insanların fikrinin yıkıldığını, insanlar tesadüfen oluşmadığını, her şeyi Allah'ın yarattığını öğreniyorlar.
Evet.
Çünkü oradaki insanlar Yaratılış Atlası'na baktıkları zaman arageç formun olmadığını, yıllarca bir yalan üzerine, yalana inandıklarını görüyorlar inşallah.
Tabii bir de fikri altyapısı çöken bir sistem zaten artık devam edemez. Mümkün değil. Yani insanların çünkü ona inancı kalmaz. Kendi savunacağı şeyi.
Evet. Tabii Darwinizm, materyalizm artık böyle şeyleri, hocamız Allah razı olsun, fikren çöktü bunlar. Yani evet. Biz yavaş yavaş üzerini kapatıyoruz yani inşallah.
İnşallah. Tabii ayet var zaten bu bahsedilen konuyla ilgili. Şimdi bizim anlattığımız işte bu sahtekarlıklar yapıyorlar mesela. Normalde niye böyle bir şey yapılsın ki? Kim uğraşır ki yani böyle bir şey? Düşünsenize mesela işte birisi yer çekimi kanunu diye bir kanunu ortaya atıyor farz edelim. Gerçi yer çekimi kanununun delilleri var yani.
O artık bir bilim yani.
Ama hadi olmadığını farz edelim. Birisi atıyor ortaya yer çekimi kanunu diye bir şey var. Bir bakıyor hiçbir delili yok. Sahtekarlıklar yapmaya başlıyor. Yer çekimi kanunu ille de var, insanlara ispat edeceğiz diye. Normalde böyle bir şeyle uğraşır mı? Uğraşmaz. Ama işte evrimin ısrarla insanlara dikte edilmesinin bir sebebi var. Gerçekten de Erdal Hocam'ın dediği gibi Allah'ın varlığının inkar edilmesi isteniyor, emrediliyor hatta insanlara. Evet. Biz diyor materyalist olmak zorunda olduğumuza göre diyor. Yani adam artık böyle hani senin düşüncen neymiş hiç onu zaten düşünmüyor bile. Materyalist olmak zorunda olduğumuza göre diyor. Yani öyle bir karar almış zaten.
Kendini de öyle bir zorundalıkta hissediyor yani. Bir evet. Baskı altında olduğunda sizin söylemiş olduğunuz sözde de belli ediyor Akın Hocam. Yani zorunda hissediyor.
Kendisi halinde senin tabii. De öyle olmamı istiyor.
Savundukları şey zaten insanları ve hayatını zorda kılacak. Hani onlar bir şekilde kendini güçlü sandıkları için böyle teoriler ortaya attıkları zaman insanları da mecbur kılıyorlar. Bugün baktığınız zaman müzede görevli insanlar, Darwinizmi savunan bilim adamları. Esasında bilim adamları bunun hepsinin yalan olduğunu, hiç de söylendiği gibi olmadığını iyi biliyorlar. Bugün baktığımız zaman Hollywood yıldızları bile açıklamalarda bulunuyorlar. Her şeyin sonsuz bir yaratıcısını inanıyorum ve şimdiden sonra sevmeye de başladım diye açıklamaları var inşallah.
Evet.
Yani fikri anlamda söyledikleri şeyler çöktü artık.
İnşallah. O ayeti okuyayım ben. İşte insanları neden insanlara böyle inkar ettirmek için faaliyet gösteren ve onların kandırdıkları insanların ahiretteki birbirleri arasındaki konuşmalarını Allah bize şimdiden bildirmiş. Çok büyük mucizedir. Şeytan Allah'a sığınırım. Zaafa uğratılanlar da yani bu insanları o
kandırılan
kesimlerin kandırdığı insan evet. Grupları zaafa uğratılan diye geçiyor bu. Facebook'ta olsun, işte ateist forumlarda olsun, evrimci forumlarda olsun. Böyle kendini acayip uyanık ben işte o hayatın sırrını çözdüm. Siz evrimi anlayamıyorsunuz. Bakın ben anladım evrimi. Evrimin varlığını fark ettim. Diyen kişileri Allah zaafa uğratılanlar. Yani saf durumuna düşmüş insanlar. Aldatılmış insanlar olarak Kur'an'da bildiriyor. Büyüklük taslayanlara. Yani o işte biz acayip insanlarız. Biz işte,
bizim söylediğimiz doğrudur.
Bizim söylediğimiz doğrudur. Siz bizi dinleyin. Biz
sorgulamayın.
Bizim adamıyız. Ben şöyle doktora yaptım. Böyle şeyim var. Yani sen kimsin? Sen neyse benim söylediğimi dinle diyenlere, zaafa uğratılanlar şöyle diyorlar. Hayır siz gece gündüz bize, gece gündüz hile düzenler kurup bizim hileli düzenler kuruyorlar demek ki. Bakın aynısını yaşıyoruz. Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz dediler. Yani gece gündüz kayıp halka bulundu. Atamız mikrop, atamız bakteri, son halka bulundu. İşte Piltdown adamı İki parçayı birleştirelim. İşte evrim kanıtlandı. Dolayısıyla Allah'a inkar edin. Gece gündüz bunları yapıp bizi Allah'a inkar etmemizi istiyordunuz diyor. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını saklarlar. İki tarafta saklıyor pişmanlığını. Tabii dünyada öyle acayip kendince mücadele vermiş. Allah'ın varlığını inkar etmiş. Tabii sonsuz bir pişmanlık yaşıyor ahirette. Yani o öyle o kadar şeyi yapıp sonra yanına kalması böyle bir şey. Zaten Allah'ın dilemesi mümkün değil. Biz de inkar edenlerin boyunlarına halkalar geçirdik. Onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı buyuruyor Allah. Sebe suresi 33. ayette. Yani dolayısıyla Kur'an'da her şey var. Biz bu karakteri de görüyoruz. müşrik karakterini de görüyoruz, münafık karakterini de görüyoruz, mümin karakterini görüyoruz. Ehli kitap karakterini biliyoruz. Allah'ın izniyle her türlü karakteri, her türlü olayı, her türlü yaşanacak şeyi Allah bizi Kur'an'da net bir şekilde bildirmiş. Bunları incelemeden öyle kendi kafamdan ben her şeyi çözerim demek bayağı bir garip duruma, gariban duruma düşmüş oluyorsun yani öyle bir şey yaparak. Yani sonsuz akıl sahibi Allah'ın indirdiği Kur'an var. Oraya bakıp akıl almak varken kendi bir gram aklıyla bir insanın sonuçlar çıkartması hayata dair garip oluyor. Olmuyor yani.
Evet, şimdi tabii bir de evrim savunanların evrimi savunmalarının arkasında bir de şöyle bir durum var. Şimdi her şeyin tesadüfen oluştuğunu kabul etmek ve bir yaratıcının varlığını inkar etmek beraberinde ahiretin varlığını da inkar etmek bir beraberinde getiriyor. Yani bu insanlar Allah'ın varlığını inkar ettikleri gibi ölümden sonra bir hayatın olduğunu da inkar ediyorlar. Böylelikle dünyada her türlü eylemlerinin, davranışlarının da bir sonucu olmayacağını, bundan bir sorumluluk taşımayacaklarını düşünerek kendilerini rahatlatıyorlar. Dolayısıyla ne olacak? Siz dünyada her türlü serbestiyet, her türlü ahlaksızlık serbest, cinayet serbest, hırsızlık serbest. Çünkü bunların karşılığında bir yaptırım görmüyor. Belki işte dünyadaki kurallar gereği, işte kendince ahlaki erdemler gereği bundan sakınan insanlar olabilir. Ama insan içinde Allah korkusu olmadığında her durumda bundan kaçınacağı, bundan sakınacağı bir ortam oluşması mümkün değildir. İnsanlar buna bir şekilde niyetlenebilirler. Çünkü Allah'ın gördüğünü bildiğini bir insan bilmezse, buna inanmazsa, kimsenin görmediği, kimsenin bilmediği bir ortamda bu tip ahlaksızlıklar yapmakta bir bahis görmez, çekince görmez. Dolayısıyla evrenin savunmasındaki bir sebep de budur yani. İnsanların dünya hayatında kendilerince sözde bir rahatlık sahibi olmalarını sağlayacak bir şey olarak görüyorlar. Halbuki zaten Allah'ın varlığı insanlar için bir güzelliktir. Dinin varlığı bir konfordur, bir lükstür. İnsan dini yaşadığı zaman, din ahlakını yaşadığı zaman zaten her türlü özgürlüğe, serbestliğe o zaman kavuşur, sahip olur. Ve insanın zaten yaratılışında da güzellikten hoşlanan bir fıtratı vardır insanın. İnsan zaten kötülükten hoşlanmaz. Değil mi? Yani yakıp yıkmaktan, terörden, sevgisizlikten, işte hırsızlık yapmaktan, bir başkasının hakkını gasp etmekten, normal şartlar altında kimsenin zevk duymaması gerekir. İnsan böyle bir varlık değildir. Ama işte Darwinizm İnsanları öyle bir etkiledi ki, Darwin bu teorisini ortaya attıktan sonra şiddetten beslenen, terör isteyen, insanlar arasında çatışmanın yaygınlaşmasını isteyen bir grup oluştu.
Tabii benlik duygusunun hükümdarlığını oluşturmak için ahirete imansızlığı, inanmamanın getirdiği bir sabırsızlık hakim değil mi Akın Hocam? Yani baktığın zaman adam bu dünyada hakim olduğu zaman işte kendi biz dediği kelimenin ardını herkesi toplayıp hükmetmek için yakıyor, yıkıyor, insanları katlediyor, işte dostluğu, kardeşliği, işte barışı ortadan kaldırıyor, işte belli insanların zengin gibi yaşamasına izin veriyor, söylediği her şeye zorbalıkla hükmediyor. Tabii biz söylüyoruz, Müslümanlıkta elhamdülillah zorlama yok, kardeşliğin, dostluğun, barışın, güvenin en önde olacağı bir zamanda, mukaddes zamanda, ahir zamandayız inşallah. Bunların hepsinin değiştiğini şu anda da görüyoruz ve hissediyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi Darwinizmin dedik ortaya çıktıktan sonra hani dünyada işte yıkımlar gerçekleşti, dünya savaşları oldu, komünizm, faşizm dünyada çok ciddi belalara sebebiyet verdi. Bununla ilgili bir sunumumuz var, isterseniz ona bakalım. Biri alabilirsiniz. Şu anda açamadık.
Sunumumuz var ama.
Sunumumuzu açamadık.
Ben açayım sunumu. Ben de var.
Evet, Darwinizm terörün ve savaşların gıdasıdır. Demin de konuştuk. Yani bir insanın normalde terörist olabilmesi, insanlar arasında savaş olmasını talep etmesi, savaşması, çatışmanın doğanın bir kuralı olduğuna inanması normal şartlar altında mümkün değil.
Değil mi? İstiyor, fikri olarak istiyor ve zorunlu kılıyor insanları. İnsanlar da buna inandığı için kan döküldüğünde ya da savaş çıktığında mutlu olduklarını ve bir basamak daha yukarı çıktıklarına inanıyor.
Şeytanın isteği zaten bu kan dökmek.
Hocamız Deccaliyetin.
Şeytan kan istiyor, emrediyor ve
başkalarını vesile ediyor.
Yaptırıyor insanları ama sonuçta bir şey olmuyor.
Evet. Şimdi mesela evrimci Darlington, Evolution for Naturalist isimli kitabında vahşetin evrim teorisinin doğal bir sonucu olduğunu itiraf etmiş. Şöyle diyor. Birinci nokta, bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir. En uzak atamızdan bize miras kalmıştır. Nereden yaptın yani bu saptamayı? Neye dayanarak yaptın? Bununla ilgili bilimsel bir delilin var mı? Neye dayanarak söylüyorsun değil mi? O zaman vahşilik insanlar için normaldir. Evrimin bir ürünüdür. Yani sanki böyle söyleyince o, tamam biz de kabul edeceğiz. Ha, demek öyle, evrim bir ürünüymüş vahşet. Vahşi olmamızda bir problem yok o zaman. Madem evrim bir ürünüyüz mü diyeceğiz yani.
Kendi düşüncelerini kutsallaştırarak işte insanlara empoze etmenin farklı şeklidir bu.
Evet.
Ama işte biz demiyoruz da bunu zamanında diyen bir topluluk olmuş, yoğun bir topluluk.
Yani evet.
Dünya savaşları işte dünya savaşlarını çıkartan, zeminini hazırlayan konuşmalar bunlar.
Bunlara inandırılmışlar.
Evet. Ya bunu diyor mesela, en uzak atımızdan kalmış zaten diyor.
Zaten ama farkını hani dikkat edersek, geçen günde Abdullah Öcalan'ın İnsan Hakları Mahkemesi'nde kendini savunduğu örnek şu. Ben bir şey yapmıyorum diyor. Yani kendi söylediği cümleler bunlar. Ben bir şey yapmıyorum diyor. Benlerin yaptığını, onun istediklerini, onun gösterdiklerini yapıyorum diyor. Benim yaptığım bir şey yok aslında diyor. Yani o kadar insanı katletmesini o öyle söyledi. Ben onun istediklerini, onun düşündüklerini devam ettiriyorum
zamanın
diyor.
Zamanın Lenin'im.
Evet.
Yani zamanın Lenin'im diyor. Yani burada da aynı şey hakim.
O zaman biz bir şey, o zaman tamam mı diyeceğiz? Lenin diyorsa sen suçsuz musun bu dememizi bekliyor. Nasıl bir...
Ya Lenin de diyor ki zaten ben de Darwin'in fikrini aldım diyor.
Herkes birbirinden etkileniyor yani.
Mesela Darwinizm komünizm için o kadar büyük önem taşıyor ki Engels Darwin kitabı yayınları yayınlanmaz Marx'a mektup yazıyor. Şu anda diyor kitabını okumakta olduğun Darwin diyor tek kelimeyle muhteşem diyor. Evet. Aradığı şeyi bulmuş yani.
İşte bu mantıklar böyle insanlara empoze ede ede işte siz hayvan mısınız gelişmek için savaşmanız lazım. İşte hastalar, sakatlar boş yere dünyadaki besinleri tüketiyorlar. Sizin yaşamanız için o sakatların, hastaların elenmesi gerekiyor. Bunun da en güzel yolu nedir? Tabii ki savaştır. Hadi dünya hep birlikte birbirimize giriyoruz demişler. Yetmedi. Hadi bir daha giriyoruz. İkinci Dünya Savaşı. İnsanları birbirine düşman hale getiriyor ve savaştırmaya çalışmışlardı. Bunda başarılı olmuşlar. Tabii Allah'ın dilemesiyle olan bir şey bu. Bunlar hep hadislerde haber verilen gerçekler. Ama şu anda aynı zamandayız inşallah. Bu olaylar bitti.
İnşallah.
Bundan
inşallah.
Sonra savaş yok.
Bakın yine mesela Engels, Darwin'i Marx'la eş tutacak şekilde övüyor. Şöyle diyor. Darwin nasıl organik doğada evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti. Marx ise 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında şöyle diyor. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur.
Tam istediğiniz kitap diyor işte.
Evet. Aynı şekilde faşizm de Darwinist bir ideolojidir. Faşist lider Adolf Hitler, ünlü kitabı Kavgam'da sözde Ari ırkının doğa tarafından üstün kılındığını iddia etmiş. Bu kitabın ismini seçerken de Darwin'in yaşam kavgası fikrinden esinlenmiştir. Hitler, 1933'teki ünlü Nürnberg mitinginde yüksek ırkın düşük ırkları idare ettiği, bunun doğada görülen ve tek mantıklı hak olduğu şeklindeki Darwinist görüşü dile getirmiştir. İşte akabinde de yaşanan felaketler, milyonlarca insanın katledilmesi, sebepsiz yere öldürülmesi, sakatların öldürülmesi hep Darwin'e dayandırılarak onun felsefi yapısı üzerinden oluşturulmuş konular.
Değil mi? Güçlülerin güçsüzleri ezip çok iyi bir ortamın oluşacağı fikri altında insanları bilinçlendirmeye çalışma saçmalığı ön planda.
Evet.
Yani biz de tam tersini söylüyoruz ama Akın Hocam inşallah Asr-ı Saadet dönemindeki gibi ahir zamanda her şeyin mükemmel olacağı inşallah kardeşliğin, dostluğun, barışın çok iyi yerlere geleceği, Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın zuhur ettiği ve görevlerinin başında olduğu gerçeğinin ortada olduğunu söylüyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi iki yarıda da aynı zamanda mı zaman bahsederiz? Şimdi
İnşallah kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim.
Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Şimdi Mehdiyet ve Ahir Zaman'la yine devam edelim isterseniz. Çok önemli bir dönem ve sürekli gündemde tutmaya devam ediyoruz biz bunu inşallah. Çünkü gerçekten bütün dünyada huzurun, barışın, refahın, ferahın ve insanların en üst düzeyde mutlu olacağı, hatta şöyle ki maddi manevi her açıdan doymuşluğa ulaşabileceği bir dönem olacak inşallah. Bununla alakalı da çok önemli hadisler ve ayetler var. Şimdi onları inceleyelim hep beraber. Mehdi Aleyhisselam döneminde İslam ahlakı özüne dönecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam... Bir sonraki lütfen. Evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde İslam dini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki asıl haliyle yaşanacaktır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin her yaptığını... O da yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam da yapacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyet temellerini yıktığı gibi o da yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam da önceki temelleri yıkacaktır. O yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam İslam'ı yeniden baştan alacaktır. Yani burada Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinden sonra aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu dönemdeki tüm ateist ve inkarcı sistemleri fikre marif ettiği gibi Mehdi Aleyhisselam'ın da bizzat bunu gerçekleştireceğini görüyoruz inşallah. Evet, bir diğer slaytımız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gerçek İslam ahlakını ortaya çıkartacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa Hazreti Mehdi Aleyhisselam da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır.
Başlayalım.
Mehdi Aleyhisselam hiçbir bidatı bırakmayacak. Bidat dinde geçerli olmayan ama batıl inançlara verilen kelimedir. Bu şekilde kullanılmış. Yani bidatları yıkacağından bahsedilmiş. Evet. Yani hurafeleri ve de batıl olan birçok inanca son vereceği ve Kur'an'da gerçek olan şeyleri bizzat kendisi halka yansıtacağı ve bu konuda halkı Kur'an'da yazan gerçekliklerden haberdar edeceği ve bu konuda bilinçlendireceğinden bahsediliyor inşallah. Evet, devam edelim. Mehdi Aleyhisselam kaldırmadık bidat bırakmayacaktır deniliyor yine. Bu da önemli gerçekten.
İnşallah.
Bahsetmiştik. Mehdi Aleyhisselam hiç kimsenin, hiçbir düşüncenin, hiçbir tarikatın etkisi altında olmayacaktır. Bu da yine çok önemli bir konu başlığı. Yani tamamıyla kendi hür iradesiyle hiç kimseye bağlı olmadan, bağlı kalmadan sadece Allah'ın huzurunda ve Allah'ın yolunda insanları aydınlatma konusunda önemli bir yol çizecek. Ve bu konuda ilim ve bilimle güzel bir savaş verecektir inşallah.
Fikri yazmıştım.
Evet.
İnşallah.
Arkasında İsa bin Meryem'in namaz kılacağı kayım. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam dışında biz Ehl-i Beyt'ten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun yani Allah'ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytan biatı olacağını, Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını biliyor musunuz? Yüce Allah onun veladetini yani zuhurunu ortaya çıkacağını gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biatı onun boynunda olmayacaktır. Yine çok önemli bir hadis. Zuhur etmesiyle birlikte biatların bizzat sona ereceğinden bahsedilen ve de onun boynuna borç olmayacak olmasından bahsedilen bir hadis inşallah. Evet, devam ediyoruz. İbrahim bin Ömer Yemani der ki, İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kayım yani Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde yani ortaya çıktığında boynunda hiç kimsenin biatı olmadan zuhur edecektir. Yani tam anlamıyla batıl inançsız ve bunun hiç kimsenin üzerine olmadan zuhur edeceğine, ortaya çıkacağından bahsediliyor. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde zaten Mehdi aleyhisselamın doğuşunun yani ortaya çıkışının gizli olacağını, yani kendisinin belli bir süre gizleneceğini ve daha sonra zuhuruyla birlikte bütün herkesin buna fark edeceğini bizzat bildiriyor inşallah. Ve şuradan da bahsediliyor. Allah'ın onun 40 yaşından çok daha genç göstereceğini belli ediliyor. Konuyla ilgili bir başka hadiste şöyle. Ebu Said'den Hasan aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Allah onun veladetini yani doğumunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biatı onun boynunda olmayacaktır. Onun gaybetinde Allah onun ömrünü uzatacak. Sonra kendi kudretiyle onu 40 yaşından daha genç görünümlü olarak aşikar edecektir. Ve bu Allah'ın her şeye kadir olduğunun bilinmesi içindir. Bakın burada çok net belli ediliyor. Yaş da veriliyor. 40 yaşından daha genç bir görünümle zuhur edebileceğini belli ediyor hadiste. Ve hiç kimsenin biadının onun boynunun borcu olmayacağından bahsediliyor. Yani hiç kimsenin batıl inancının, hiç kimsenin hurafelerinin Mehdi aleyhisselamla bir şekilde anılmayacağından bahsediliyor. Onun zuhurunun tamamen tertemiz olacağından bahsediliyor inşallah.
Tabii Hazreti Mehdi tüm bidatları kaldırıyor. Aynı zamanda da kimseye biat etmemiş oluyor.
Kesinlikle.
Öyle bir bilgiyi vermiş Peygamberimiz. Yani biat ettiği birisi yok. Aynı zamanda da bütün bidatları dinden kaldırıyor inşallah. Din diye anlatılanları tabii inşallah.
Evet, hadiste de bu senin söylemiş olduğun aynen açıkça belli ediliyor Akın Hocam zaten. İnşallah. Evet, devam edelim. Mehdi aleyhisselam inkarcı cereyanları ve bidatleri İslam dininden uzaklaştıracak, insanları Allah'a imana davet edecektir inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her zamanda ümmetim için ehli beytimden bir adil vardır. Onlar sapıtanların tahriflerini, batıl ehlinin batılını, cahillerin yorumunu bu dinden uzaklaştırırlar. Duyun ki doğrusu sizin imamlarınız, sizi Allah'a götüren elçilerdir. Öyleyse iyi bakın ki sizin elçileriniz kimlerdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde her asırda seyitler arasında adalete hükmeden bir kişi bulunacağını bildirmiştir. Bu döneminde yani ahir zamanın ve Mehdiyet döneminin de bu seyidinin Hazreti Mehdi aleyhisselam olduğunu bizzat hadiste belli etmektedir. Sizi dine ve Allah'a yaklaştıracak diye Hazreti Mehdi aleyhisselamdan bizzat bahsetmektedir sallallahu aleyhi ve sellem inşallah. Evet, devam edelim. Mehdi aleyhisselam İslam dinindeki bidatleri temizleyecek, insanları Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine yönlendirecektir. İnsanlar Kur'an'ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman Hazreti Mehdi aleyhisselam onların düşüncelerini Kur'an'a doğru yönlendirip onu Kur'an'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak. Sonra size kitap ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek ve onun canlı anlamlarını ihya edecektir. Mehdi aleyhisselamın zuhur ettiği ahir zamanla alakalı bazı insanların Kur'an'ı kendi nefislerine, kendi çıkarlarına göre yorumlayacaklarını fakat ortaya çıktıktan sonra Mehdi aleyhisselam kendi şekline göre yorumlayanları bizzat kendisinin yok edeceğini ve halkı Kur'an'da yer alan çok net bilgilerle, çok net durumlarla, çok net ayetlerle ve hadislerle bizzat kendisinin aydınlatacağını ve bu tip hurafelerden uzaklaştıracağını bir kez daha anlıyoruz inşallah.
Kendi ahlakına çok benzettiğini söylüyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı. İnşallah biz söylüyoruz Efendimizin olduğu dönemin asr-ı saadet dönemi. Hazreti Mehdi'nin olduğu dönemin de ahir zamanın, yani biz buna da altın çağda diyebiliyoruz inşallah. Altın çağ dönemi olacağını söylemiş. Bolluk bereketin o kadar artacağı bir zaman olacakmış ki Hazreti Mehdi para verecek insan bulamayacakmış inşallah. Yani burada güvenin Peygamber Efendimiz'in Muhammedül Emin denildiğini hepimiz biliyoruz inşallah. Onun soyundan birisinin gelip düşündüğümüz zaman güvenin, sonsuz güvenin ne kadar ön planda olacağını görüyoruz inşallah. Yani burada küçüklerin bu dönemde bu dönemi en iyi şekilde yaşamak için Allah'a duaları olacakmış. Küçüklerin keşke büyük olsam, büyüklerin de keşke küçük olsam gibi inşallah bunu daha doyumsuz şekilde yaşayabilmek için duası olacak Allah'a.
Evet
inşallah. Bahsedelim mi altın çağdan? Bahsedebiliriz
inşallah. İnşallah olur tabii. Altın çağla ilgili inşallah Hazreti Mehdi'nin geleceği, altın çağ dediğimiz zamanın, yani şu zamanın, ahir zamanın en iyi şekilde anlatıldığı bir sunumumuz var inşallah. Hazırsa onu da gösterelim. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrindeki altın çağ. Görülmemiş bolluk olacaktır. Az önce de söylediğimiz gibi Hazreti Mehdi para verecek insanı dahi bulamayacaktır. Çünkü hiç kimsenin buna ihtiyacı olmayacaktır. Böyle bir altın çağda yaşayacağız inşallah. Ümmetimde Hazreti Mehdi Aleyhisselam vardır. İnsanlar ona gelecek ve ey Mehdi, bana da ver, bana da ver diyecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da onun esvabını taşıyabileceği kadar dolduracaktır inşallah. Hazreti Mehdi'nin burada bile ne kadar ölçülü olduğunu görebiliyoruz inşallah. Maşallah.
İnşallah.
Ümmetim içinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacaktır. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki o güne dek onun mislini kesinlikle bulamamıştır. Yer yemişini, yani gıda ürünlerini verecek ve insanlardan hiçbir şey saklamayacak. Vermemezlik etmeyecektir inşallah. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Yani burada malın, mülkün ne kadar bereketli olacağını ve Hazreti Mehdi'nin de en iyi şekilde, adaletli bir şekilde insanlara dağıtabileceğini söylüyor. Muhakkak o zaman da Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde mal çoğalıp su gibi akacak da onu hiç kimse kabul etmeyecektir. Onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devrinde akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır inşallah. Yani altın çağ dönemi olacaktır. İnşallah bolluğun bereketli en üst seviyesinde olacağını söylüyor.
İnşallah.
Peygamberimiz.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam hazineleri çıkaracak inşallah bu dönemde. Zenginlik olacak. Ümmetim arasında Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Allah onu insanlara zengin kılmak için gönderecektir inşallah. Ümmet nimetlenecek. Hayvanlar bol bol yiyip içecek. Arz nebatını çıkaracak. Mal saha üzerine verilecektir inşallah. Allah onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle fikirli giderir ve Mehdi'nin Şam'a iner. Görülmemiş bir adalet olacaktır inşallah. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim ehli beytimden bir zatı, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek. Yeryüzü zulümle doğduğu gibi o yeryüzünü adalet doğuracaktır inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bendendir. Yeryüzü zulüm ve işkenceli olduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur. Yeryüzü huzur ve güvenlik içinde olacak inşallah. Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği zaman inşallah sonsuz güvene ve mutluluğa ulaşacağını inşallah her defasında tekrar ediyoruz. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın yanlarında hiçbir erkek olmaksızın rahatla hacca gidebilecektir. Maşallah. Yani düşünsenize şu zamanda bir kadın gecenin geç vakitlerinde, yani dışarı sokağa kadar çıkamıyor. Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği ahir zamanda, güvenin sonsuz olacağı zamanda bir kadın buradan evinden çıkıp kalkıp hacca kadar güvenle gidebilecekleri inşallah. Yani bu dönemleri konuştuğumuz zaman her Müslümanı ne kadar heyecanlandırdıklarını gözlerinden anlayabiliyoruz inşallah.
Ve bunlar böyle çok uzak konular da değil, yani çok yakın. Şu an içindeyiz zaten, yaşıyoruz.
Evet. Tabii yavaş aynı yavaş zamanda yaşıyoruz inşallah. Hazreti Mehdi'nin görevinin başında olduğunu söylüyoruz.
Yani hocamız hep söylüyor, mesela bir 10 sene sonra konuştuğumuzda çok farklı bir ortam oluşmuş olacak, yani Türk-İslam Birliği oluşmuş olacak. İnsanlar arasında sevgi, barış hakim olmuş olacak, yerleşik hale gelmiş olacak.
Tabii zaten baktığınız zaman Darwin teorisine inanan birçok bilim adamının yaptığı açıklamalar var. Yani Charles Darwin'in öne sürdüğü gibi Darwinizmin hüküm sürdüğü bir dünya istemediklerini, Yani bütün insanların artık yani biz her zaman söylüyoruz Hazreti Mehdi'nin görevi başında bulunduğunu, etkilerini biz yavaş yavaş görebiliyoruz inşallah. İnşallah herkesin görmesini istiyoruz. Evet, devam edelim. Rükû ile makam arasında kendisine biat edilecektir inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o kadar merhametli olacak ki zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Maşallah. Tüm çalışmalar son bulacak, barış hakim olacaktır inşallah.
Çatışmalar
son bulacaktır inşallah. Savaş erbabı da ağırlıklarını, silah ve malzemelerini bırakacaktır inşallah. Yani savaşın son bulacağı, barışın hüküm süreceği, altın çağı yaşanacaktır inşallah.
Hocamız söylemişti, silahlar yok edilecek yani.
Hiç kimse gerek duymayacak.
Evet, yani ne üretim olacak, olanlar da yok edilecek zaten.
Demirleri alınacak şekilde, çamaşır makinesi, bulaşık, televizyon, bu tarz ihtiyaçları.
Tabii yani bugün bakıyoruz savaşa ayrılan bütçenin yani %1 ya da %2'si bile birçok insana yardım edildiğinde birçok insanın
yani dünyada açlık sorunu tamamen çözülür.
Dünyada açlık sorunu inşallah kaldırabilir yani. Bakıyoruz savaş bütçeleri inanılmaz bir şekilde ayrılıyor. Bakıyoruz insanlar evi yok, insanlar aç. Yani inşallah söylüyoruz bu altın çağ, tam içindeyiz altın çağ. İnsanların evinin olacağı, mutlak adaletin hüküm süreceği.
Mehdi Aleyhisselam zuhuruyla birlikte zaten altın çağ dediğimiz de oradan geliyor. Adalet bütün dünyada hüküm sürecek. Yani herkese eşit miktarda mal dağıtılmış olacak. Herkes eşit miktarda mutlu olmuş olacak. Dolayısıyla da böyle bir ortamda hiç kimsenin savaşa veya birbiriyle didişmeye vakti dahi olmaz.
Evet. Sorsan, hani kime sorsan desen ki kardeşim bolluk bereket istiyor musun? Mükemmel bir barışın, dostluğun, kardeşliğin olduğu zamanlar olacaktır. İster misin böyle bir zaman? Tabii insanı inanılmaz heyecanlandıran bir şey bu. Yani karşında sorduğun insan sana der mi? Ya yok istemiyorum, ben savaş istiyorum. Aksine herkes bu zamanda olmayı inşallah istiyor. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır inşallah. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir inşallah. Yani söylüyoruz Hazreti Mehdi'nin bulunduğu durumda kimse küs kalmayacaktır. Mutlak adalet olacaktır. Kimse ben fazla almadım, işte ben çok az aldım diyeceği bir mal varlığı ve bir de bolluk bereket bereketsizlik olmayacaktır inşallah. Herkes hak ettiğini alacağı bir zamanda olacaktır. Hatta o kadar bolluk bereket olacak ki, o kadar insanların mülkiyeti çoğalacak ki Hazreti Mehdi para verdiğinde benim ihtiyacım yok diye kimse almayacak ve geri çevirecektir inşallah.
Evet, inşallah.
Evet, devam edelim inşallah. Onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında kurtla koyun bir arada oynayacak, yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir inşallah. Düşmanlık ve kiyeni de kaldıracaktır. Zehirli olan her hayvanın zehri de sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecektir. Kurt, koyun, keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır. Maşallah. Yani yılanın bugün bir çocuğa elini uzattığında zarar vermeyeceği bir dönemi şöyle bir gözümüzü kapattığımızda, hayal ettiğimizde insan nasıl şevkleniyor, nasıl mutlulukla doluyor. Böyle zamanların tam ortasındayız inşallah, tam içerisindeyiz.
İnşallah. Aslında zaman zaman buna dair videolar programlarda gösteriliyor. Gerçekten de böyle farklı hayvanların, normalde hiç yan yana gelmeyecek hayvanların
kedi köpek birlikte
oynadığı, şakalaştığı.
Bazen bakıyoruz yırtıcı hayvanların yanında küçücük, normalde sürekli izlediğimiz, işte belgesellerde falan izlediğimiz o yırtıcı hayvanları küçük bir mesela kediyle yan yana uyuduğunu görüyoruz inşallah. Yani bu bile ne kadar altın çağın içerisinde olduğumuza bir delildir inşallah.
Orada bir de bir bereketten de bahsettin Yahya Hocam. Evet. Bir avuç tohumdan 700 hasat alınacaktır. Evet. Yani inanılmaz bir bereket demektir bu.
İnanılmaz bir bol.
1'e 700 veren bir toprak herhalde dünyanın hiçbir yerinde yoktur.
Maşallah. Maşallah. Bu dönemde sevgi, kardeşlik hakim olacaktır inşallah. nasıl bizimle onlar aralarındaki şirk ve adaletten kurtulmuş gibi kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirilmişse onun gelişiyle, yani Hazreti Mehdi'nin gelişiyle yine öyle olacaktır inşallah. Allah bizimle insanları nasıl şirk adavetinden kurtararak onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile fitne adaletten kurtaracak ve kardeş yapacaktır inşallah. Yani Hazreti Mehdi'nin gelişinden sonra fitnelerin, fesatların ortadan kalkacağı, mutlak kardeşliğin, güvenin hakim olacağı bir zaman olacaktır inşallah.
İnşallah.
Bu aynı zaman alametleriyle ilgili çok fazla alamet var tabii. Gerçekleşmiş alametler. Onlarla ilgili bir video var şimdi. Hazırsa eğer onu gösterelim, sonra devam edelim.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında, yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400, yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, videoda da gördük. Yani net bir şekilde aynı zamanda olduğumuzu görüyoruz. Yani bugün de mesela sabah yayında da verdik bir örnek. Onu tekrarlayayım ben o örneği. Mesela biz buraya yayın için ne yapıyoruz? Geliyoruz değil mi? İşte programa çıkacaklar, evlerinden hazırlanıp işte buraya geliyorlar. Ondan sonra kameraman işte arkadaşlar oluyor, işte rejideki arkadaşlar oluyor. Onun haricinde burada başka görevli kardeşlerimiz oluyor. İşte geliyoruz buraya, ışıkları açıyoruz. Herkes yerine geçiyor. İşte kameralar ayarlanıyor, kamera kapakları çıkartılıyor, kameralar açılıyor. Ondan sonra rejide gerekli işlemler yapılıyor. Ondan sonra biz bilgisayarımızı açıyoruz, alıyoruz mikrofonlarımızı, takıyoruz. Yani böyle bir hazırlık oluyor, bir şey oluyor. Evet. En sonunda ne bekleniyor? Dışarıdan bakan birisi herhalde diyor yayın olacak diyor. Yani buradan anlaşılan o. Yani öyle gözüküyor diyor yani. Herhalde yayın olacak diyor. E şimdi biz bakıyoruz, yüzlerce sene boyunca olmayan şeyler bir anda Peygamberimizin haber verdiği tarihte gerçekleşmeye başlıyor. Ne oluyor? Hicri 1400'e bir giriyoruz. İman hakikatleri bilimin ilerlemesiyle net bir şekilde gözükmeye başlıyor. Daha yani tam netleşiyor. İşte hücrenin yapısı, proteinin yapısı, DNA'nın yapısı çözülüyor. Tam işte 20. yüzyılda olan şeyler bunlar ve özellikle de 1980'den yani 1400'den sonra artış gösteriyor. Teknoloji muazzam ilerliyor. Şu an artık cep bilgisayarları var. Yani böyle avuç içi bilgisayarlar var ve her şeyi görebiliyoruz. İşte Kur'an mucizeleri ortaya çıkıyor. Yüzlerce Kur'an mucizesi son yine 30 sene içerisinde, hatta çoğu 15 sene içerisinde insanların görüp anlayabileceği şekilde bilimin ilerlemesiyle ortaya çıkıyor. Ahir zaman alametlerine bakıyoruz, yine hepsi çıkmış. 200'e yakın alamet Peygamberimizin haber verdiği tarih, mekan, işte insanlar tarafından aynen gerçekleştiğini görüyoruz.
Bir de tam Peygamber Efendimiz'in söylediği şekilde değil mi? Mesela tabii, tozlu dumanlı ne gözükecektir diyor. Ya da Saddam'ın ordusu kayboldu diyor. Gazetelerde evet. Tam olaydan sonra aynen böyle başlık evet. Atılıyor maşallah.
Evet, aynen gerçekleşiyor, doğru dedi. Tam bunlar oluyor. İşte Müslümanlara yapılan zulüm artıyor. Yine Peygamberimizin haber verdiği şey. İşte Türk-İslam ülkeleri birleşsek mi biz, ne yapsak diye aralarında konuşmaya başlıyorlar. 60-70 tane ülkeyle Türkiye'nin vizesi kalkıyor. İşte Müslüman ve Türk ülkelerinden birçoğu, hatta hepsine yakını işte Türkiye başımıza geçsin, bize abilik yapsın demeye başlıyor. Böyle bu tarz olayların hepsi oluyor. Ve bazıları işte belli ki bunun en sonunda Mehdiyet gerçekleşecek ve altın çağı gerçekleşecek. Yani net bir şekilde onun alametleri çünkü bu. Bazısı birileri de kalkıp diyor ki bu olayların hiçbirisinin bir anlamı yok diyor. Yani Kur'an mucizeleri bu devirde çıkıp insanların imanını arttırmaya vesile olmuş olabilir diyor ama bu devirde olmasının bir anlamı yok diyor. Haşa. Ayrı zaman alametleri belirten tarihlerde olmuş olabilir diyor ama bu ayrı zamanda olduğumuzu göstermez diyor. İman hakikatleri Allah'ın varlığını insanların artık reddedemeyecek şekilde ortaya çıkmış olabilir diyor bu dönemde. Bu da diyor denk gelmiştir diyor yani. O şekilde denk gelmiştir diyor.
Zaten orada da Akın Hocam, siz yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. 70 tane mi 700 tane mi cübbelinin olduğu ahir zamanda olacağı söyleniyor zaten.
70 bin tane sarıklı bin tane diye geçiyor.
Sarıklı, sarıklı olacağı ahir zamanda meşhur Hazreti Mehdi döneminde olacağı söyleniyor inşallah.
Yani böyle başında sarık olan fakat dinle alakası olmayan 70 bin kişiden.
Evet yani bahsediyor. Sürekli yapın yapın diyen ama kendileri hiçbir şey yapmayan insanların olacağı.
Evet, dinde samimiyetsiz kişiler. İşte alametlerin hepsini çıktığını görüyoruz ama birileri kalkıp diyor ki bunların hiçbirisi bir şey değildir diyor. Bir alamet değildir diyor. Dolayısıyla bunlar aynen devam edecek diyor. Müslüman ülkelerde zulüm olmaya devam edecek. İşte Türk İslam ülkeleri hiçbir zaman birleşmeyecek demeye devam ediyorlar. Yani bu şuna benziyor. Biraz önce verdiğimiz örneğe geri dönelim. İşte herkes hazırlanıyor burada. İşte yayın için ışıklar açılıyor. Biz yerimize oturuyoruz. Mikrofonları takıyoruz. Oradan birisi diyor ki şu an ne olacak diyor. Hiç diyor. 2 sene sonra yayın var diyor. O yüzden şimdi biz oturduk diyor. Yani 2 sene sonra başlayacak ama yayın diyor. Bazıları diyor yani 570 sene sonra İslam hakim olacak diyor. 3 milyar yıl sonra İslam hakim olacak yani diyor.
O süreyi uzatmaya çalışıyor.
Süreyi uzatmaya evet. çalışıyor. Yani burada aklı başında bir insan der ki kaç dakika var yayına? Hatta kaç saniye kaldı yayına? Der değil mi? Yani şöyle biz şöyle oturuyorsak eğer biz burada her şey açık, kameralar açık, ışıklar açılmış, mikrofonları takmışız. Normal akli dengesi bozuk değilse bir insanın yerindeyse yayına kaç dakika veya kaç saniye vardır?
Eğer samimi bir akla sahipse bunu söyleyebilir.
Evet bunu söyleyebilir. Biz de diyoruz ki ahir zamandayız şu anda. Bütün her şey son 30 sene içerisinde özellikle gerçekleşmiş. Acaba diyoruz ahir zamanda İslam'ın ahlakının yeryüzüne hakim olmasına kaç yıl kaldı diyoruz. Kaç yüz yıl kaldı demiyoruz. Hocamız da tabi hadislerden yola çıkarak 10 sene içerisinde inşallah tüm dünyaya İslam ahlakının hakim olacağını evet. bize yani söylüyor.
Mesela bakın Peygamber Efendimiz bir alamette şöyle söylüyor. İnsanlar diyor papucuyla konuşmadan kıyamet kopmaz diyor. Hemen şimdi günümüze bakıyoruz. Teknolojinin en geliştiği çağdayız. Gazete haberinde Amerika'da adam papucundan telefon yapmış ve tam da Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi papucuyla konuşuyor. Yani bu en büyük alametlerden birisidir inşallah. Evet. Onu Akın Hocam fotoğrafını evet, bulabilirsin inşallah çalışayım. Gösterelim seyircilerimize de. Yani zaten teknolojinin artması, teknolojinin hızla gelişmesi, özellikle ahir zamanda Akın Hocam'ın da az önce söylediği gibi ahir zamanda bütün olayların böyle üst üste hızlı bir şekilde gelmesi Hazreti Mehdi'nin görevinin başında olduğunu işarettir inşallah.
İnşallah.
Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi de zaten Hazreti Mehdi'nin geldiği dönemde iman hakikatlerini bu altın çağdaki her şeyi, düşündükleri her şeyi bu aracılıkla dünyaya yaymayı hedefliyor inşallah.
Evet, gösterin bu.
Bakın burada tam da Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi inşallah papucuyla konuşuyor.
Peygamberimiz bildirmiş bunu aynı zamanda. Kişi papucuyla konuşacak diye bildirmiş. Bakıyoruz aynen gerçekleşmiş.
Evet. Aslında az önce verdiğin örnek çok güzeldi Akın Hocam. Yani o örnekten Maşallah. Devam edecek olursak o yayın hazırlığı içerisinde olan insanlarda bir heyecan da oluyor değil mi? Sonuç olarak evet, bir onu yetiştirme heyecanı, onunla ilgili konuları takip etme, sonuçlandırma heyecanı. Buradan düşünürsek mesela Mehdiyet'le ilgili konuyu da insanlarda bir heyecan oluşturması gerekir. Yani samimiyette bakan, akılcı bakan herkes de bu hadislerin gerçekleşmiş olması, bunları birer birer görmüş olmak çok büyük bir heyecana vesile olmalı. Ve kendisi heyecanlandığı gibi çevresindeki heyecanları da, çevresindeki insanları da bu heyecanı ortak etmeli. Onlara da bu konularda paylaşımlar yaparak onların da heyecanını arttırmaya çalışmalı. Normalde olması gereken ortam bu şekilde. Yani bunları görüp de, işitip de hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmek hiç olmayacak bir davranış türü.
Subhanallah zaten biz bu gelişmelerden bahsederken, altın çağda olduğumuzdan bahsederken Peygamber Efendimiz zaten hadisinde şöyle buyuruyor. Onu bulduğunuz zaman, Hazreti Mehdi'den bahsediyor inşallah. Onu bulduğun zaman onun destekçisi ol, yanından hiç ayrılma diye buyuruyor. Zaten hocam hadiste de geçtiği üzere Hazreti Mehdi'nin yanında olacaklarının birçoğunun evet. gençlerden oluşacağını söylüyor inşallah. Yani burada gençlere çok fazla iş düştüğünü
evet.
bizzat Peygamber Efendimiz'in Hazreti Mehdi'ye destek ve yardımcı evet. olmamız gerektiğini söylüyor inşallah.
Mesela hocamız bu heyecanı en güzel şekilde yaşayan insanlardan bir tanesi.
Maşallah.
Her gün programlarıyla, eserleriyle Mehdiyet konusunu hep canlı tutarak, hep gündemde tutarak insanların da bu konuda heyecanlanmalarını, bu konularda bilgiler edinmelerini, araştırmalarını vesile oluyor. Yani bizler de onun bize öğrettikleriyle, gösterdikleriyle bu heyecanı sahip olduk. Mesela burada yaptığımız konuşmalar da yine onun vesilesiyle, onun gösterdiği yoldan, tabi Peygamber Efendimiz'in en başta Kur'an ayetleri, sonra Peygamber Efendimiz'in hadisleri ışığında inşallah bu konuları gündeme getiriyoruz, anlatıyoruz. Hem bizim heyecanımız çok artıyor, hem dinleyenlerin, işitenlerin mutlaka heyecanları artıyordur inşallah.
Ve şunu da belirtelim ki Kartal Hocam, söylemiş olduğum gibi, şimdi Kur'an-ı Kerim açıp incelediğiniz zaman da Mehdiyet ve ahir zamanla olan birçok hadise ve ayete baktığınız zaman bu dönemin ne kadar güzel bir dönem olduğunu herkes anlayabilir değil mi? Akıl sağlığı yerinde olan. Ve senin de söylemiş olduğun gibi bu dönemi ötelemenin, yani itelemenin, işte uzatmaya çalışmanın insanlığa ve başka şeylere bir faydası yok ki. Yani bu dönem iyi bir dönem.
İsteyelim.
O zaman neden istemek yerine biz bunu reddedelim ki?
Ya, öyle değil mi? Mutlak adaletin olacağı bir zaman. Hatta Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. O derece tabii bütün söylediğimiz bu şeylerin gerçekleşeceği, güvenin olacağı, barışın olacağı, bolluk bereketin olacağı, mükemmel kardeşliğin, dostluğun, Türk İslam Birliği'nin.
Yani birçok alanda tabii, en üst seviyenin, en üst doyuma ulaşacağı evet, nokta. İşte Peygamber... O zaman bunu biz istememiz gerekir. Yani bunu ötelememiz veya işte tarihini değiştirmeye çalışmamız değil. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Şu ana kadar gerçekleşmesi gereken, Akın Hocam aşağı yukarı 100 tane falan videoda söyledi, alamet var. Ve bunların hepsi tarihleriyle birlikte oluşmuş. Yani bir tanesi, iki tanesi değil ki. Bakın papucuyla konuşacak diyor, pat resmini gösteriyor. Yani bu bir alamet çünkü. Yani.
Maşallah.
Maşallah.
Tabii bu zamanın, Peygamber Efendimiz söylüyor zaten, bu zamanın bolluğundan, bereketinden, mucizelerinden, mukaddes zamanın en iyi şeylerinden, hepsinden yararlanabilmek için insanların Allah'a duası olacak inşallah.
İnşallah.
Yani İnşallah. Burada çok açık, ne kadar zamanın ne kadar muhteşem olacağını açıkça Efendimiz söylemiş inşallah.
Tabii şimdi insanlar mesela hep arayıştalar değil mi? Adalet arayışı var. Demokrasi diyorlar insanlar mesela. Demokrasi, demokratik olsun toplum, işte adaletli olsun, İnsanlar barış içinde olsun. Ya bunun arayışı var zaten sürekli insanlarda. Bunu gerçekleştirme isteği var. İşte Peygamber Efendimiz zaten söylüyor bu devirde bunların olacağını. Tek yapılması gereken bunu samimiyetle istemek, bu yönde gayret etmek, aramak. Mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı değil mi? Alametlerini öğrenip onu tanımak, ona talebe olmaya niyet etmek. Bunun istendiği takdirde zaten hocamız hep söylüyor. Yani insanlar topluca istesinler, bakın görecekler olduğunu. Ya
bu dönemde zaten mutlak arayışın sadece Hazreti Mehdi olması gerektiğine inanıyoruz biz inşallah. Peygamber Efendimiz de onu arayın, bulun, bulduğunuzda da bırakmayın diye hadisinde geçiyor inşallah.
İnsan olarak tabii Hazreti Mehdi'yi aramak ve Hazreti İsa'yı da aramak aynı zamanda çok önemli. Ama tabii ilk başta Allah'ı arayıp bulmak önemli. Yani şimdi Allah'ın varlığını düşünmek gerekiyor. En önemlisi tabii iman oluyor. Tabii. Ama aynı zamanda en büyük güzelliklerinden bir tanesi tabii Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa. İnşallah. O dönemdeyiz. İnşallah Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'yı arayıp bulmaya niyet etmemiz gerekiyor. Allah'ın bize göstermesine niyet etmemiz gerekiyor. Duamızın o yönde olması gerekiyor. İnşallah göreceğiz Hazreti Mehdi'yi de.
Hazreti yani hocam söylemişti. İnsanlar şu dönemde yaşayan insanlar ilk defa peygamber görecekler yani. Değil mi?
Evet.
Çok büyük bir heyecan oluşturması gerekir
ne kadar mukaddes bir dönem ki Peygamber Efendimiz demiş ki Mehdi ile müjdeleşin inşallah. Evet. Biz de inşallah her müminin Mehdi ile müjdeleşmesini
inşallah
biliyoruz inşallah.
Kıyamet vakti de o kadar zaten yok yani vakit. Normalde 3 milyar sene ertelemeye çalışıyorlar. 570 sene zaten kıyamete yani 100 küsur sene gibi bir vakit var. Evet. 120 sene işte 110 sene olabilir Allah'a alem. Zaten öyle bir vakit olmadığı için onunla ilgili de şimdi bir video var. Dünyanın etrafında biriken yıldızlarla ilgili bir video var. Gerçekten şu son dönemde muazzam bir artış olmuş.
Göktaşları
ile ilgili. Ona bir bakalım, sonra devam edelim.
Sonsuz merhamet sahibi olan Allah, bizleri dünyaya hızla yaklaşan dev göktaşlarından korumaktadır. Siz bu filmi izlerken atmosferin üst tabakalarında bir meteor bombardımanı yaşanıyor. Uzay boşluğundaki milyonlarca meteor dünya için önemli bir tehlike oluşturuyor. Bir meteor her an dünyaya, belki de şu an sizin bulunduğunuz yerleşim bölgesine düşebilir. Ve bu tüm insanlığın sonu anlamına gelebilir. Böyle bir çarpışma etkisiyle depremler, yangınlar ve volkan patlamaları birbirini izleyecek ve yeryüzünde yaşam kalmayacaktır. Peki tam şu anda bir meteorun bulunduğunuz bölgeye doğru hızla yol alıyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir haberde 55 milyon ton ağırlığında göktaşının hızla dünyaya yaklaştığı bildirildi. Uzay bilimciler tarafından 6 yıl önce keşfedilen bu dev göktaşının 8 Kasım 2011 tarihinde dünyanın hemen yanından teğet geçeceği açıklandı. Dünyaya 350 bin kilometre uzaktan geçecek bu göktaşının dünyaya şu ana dek en fazla yaklaşan göktaşı olacağı hesaplandı. U-55 ismi verilen göktaşının dünyaya çarpması halinde 65 bin atom bombası gücünde etki yapabileceği ve yerde 600 metre derinlikte kratere yol açabileceği bildirildi.
Her seferinde böyle yandan geçmeyecek işte.
İnşallah.
2120'de bodoslamadan dünyaya vuracak.
Bundan önceki senelerde de birçok göktaşı dünyaya teğet geçti. Örneğin 15 Mart 2002'de dünyaya 450 bin kilometre uzaklıktan 50 ila 100 metre çaplı bir asteroid geçti. Eğer dünyaya çarpmış olsaydı, kuvvetli bir nükleer bomba etkisinde patlama meydana getirecekti. 22 Nisan 2002'de ise bir futbol sahası büyüklüğünde asteroid çok daha yakından, yalnızca 120 bin kilometre uzaklıktan ve saatte 37 bin kilometre hızla geçti. Unutmayın ki bu göktaşlarından biri dünyamıza hiç değmeden geçmek yerine ona çarpmış olsa büyük ihtimalle şu anda bu filmi izleme imkanı bulamayacaktınız. Ancak Yüce Rabbimiz sonsuz şefkatiyle bizleri bu tehlikelerden korumuştur. Bu koruma Allah'ın sonsuz merhametinin bir tecellisidir.
Allah istese çok rahat vurur. Özellikle vurmuyor Allah. Çünkü Mehdiyet devam ettiği için, Mehdi vazifede olduğu için vurmuyor Allah. Öbür taşlar da öyle. Sürekli teğet geçiyor. Karıcığım sürekli teğet geçer mi taş? Bir teğet geçer, iki teğet geçer, sürekli teğet geçiyor. Çünkü dünyaya Allah ellemiyor şu an. Vurmuyor dünyayı. Vakti var. Mehdiyet vesilesiyle Allah vurmuyor.
Kur'an-ı Kerim'de her şeyin ancak Allah'ın dilemesiyle varlığını sürdürdüğü şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah dilediği zaman tüm kainatı yok etmeye kadirdir. Allah dünyanın sonunu getirecek olan kıyamet saati için bir vakit belirlemiştir. Ve dünyayı saran göktaşları o saate doğru büyük bir hızla ilerliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Allah içinde bulunduğumuz dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla birlikte insanlığın son kez Kur'an ahlakına yönelmesi sürecini başlatmıştır. Dünyayı her an vurmaya hazır yüz binlerce göktaşı dünyanın etrafını bir bulut gibi sarmış bulunmaktadır. Hicri 1400 yılı hadislerde bildirildiği üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihidir. Hicri 1400 yani 1980 yılından 2010 yılına kadar geçen 30 senelik zamanda dünya etrafındaki göktaşları muazzam derecede bir artış göstermiş durumdadır. Özellikle 1999 yılından itibaren göktaşlarının daha hızlı artış göstermesi dikkat çekmektedir. 1999 yılında göktaşlarının artışına işaret eden ayet ise şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Bu ayetin ebcedi 1999 tarihini vermektedir. Göktaşlarının 1980 yılında artmaya başlaması ve 1999 yılının sonlarına doğru bu artış hızının olağanüstü şekilde yükselmesi kıyamet alametlerindendir. Doğrusunu Allah bilir.
Bu göktaşı yakın geçmezse olayı birkaç kere daha devam edecek. Yani ibret olması için, Allah göstermek için yapıyor. 2120'de tam böyle Mehdiyet'le alay ederlerken, işte 700 yıllığa var diyenler, bilmem ne, şahsı mane var o diyenler, o devirde yine olacak o tip kafalar. Onlardan işte dalı geçenler, göğe alay edenler, şu ankileri tam tenzih ediyorum o devir için diyorum. Büyük bir sarsıntıyla sarsılacağı gün diyor Allah ayette. Ve esaslı bir vuruşla bütün dünya sallanacak inşallah.
Evet, videoda da izlemiş olduğumuz gibi göktaşlarının oldukça çoğaldığı çok net bir şekilde belli oluyor zaten. Bugün de programımızın sonuna geldik değerli izleyiciler. Akşam saat 10'da Sayın Adnan Oktar sizlerle birlikte olacak. Hayırlı günler diliyoruz efendim.